Ayrım 38. Rejimin adı. Şimdi biz burada, yukarıda şöyle değinerek geçtiğimiz fakat aslında önemli incelenmesi gereken bir konuyu da kısaca işlemeliyiz. Bu konu, kitabımızın bu cildinde ele alınan 1923-1938 arasındaki rejimimizin niteliği veya adıdır. Evvela hemen belirtelim ki bu rejim elbette ki bir cumhuriyet rejimiydi. Fakat çağımızda cumhuriyet şekilleri arasında öyle derin farklılaşmalar meydana almıştır ki, bir cumhuriyet rejiminin bu çağdaş cumhuriyet rejimleri arasındaki yerini ve rengini doğru olarak tayin edebilmek işi hakikaten çetin bazı şartları arz eder. Çünkü bugün mesela İsviçre Cumhuriyeti'nden Fransa'da tutundurmaya çalışılan ve bir nevi güdümlü parlamentarizme, birer parti diktatoryası şeklinde yürüyen Sovyet tipi halk cumhuriyetlerini, birbirinin zıddı olan Çin ve Formosa misallerini, Güney Kore gibi junta idarelerini, Güney Vietnam'daki kukla hükümeti, sonra mesela Orta ve Güney Amerika'daki otokrasi veya plutokrasilere, hatta şimdi Kara Afrika'da kaynaşan şekilsiz, geleneksiz idarelere kadar çağdaş cumhuriyetler çok çeşitli şekiller arz ederler. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelince 1921-1930 arasında hatta bir nevi şuralar şeklinde kadar kayma istidadını gösteren bocalama safhaları, Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Meclisteki iç çatışmalar, Komünist Fırkaları ve Büyük Millet Meclisi Hükümeti, Cilt 2 ile Büyük Millet Meclisi Hükümeti şeklindeki intikal idaresini bir tarafa bırakırsak, Türkiye Cumhuriyeti elbette ki Fransız ihtilalinin getirdiği hukuku beşer, insan hakları ilkelerinden ilham alarak doğdu. 1924 Anayasası böyle bir anayasadır. Parlamento sistemimiz aynı esaslara uygun olarak kuruldu. Eğer Birinci Dünya Harbi sonrası devri bir çağ değişimi olmayıp da şu bilinen 19. yüzyılın ikinci yarısındaki Avrupa olsaydı ve eğer Türkiye bir sıra inkılaplara ve ıslahata muhtaç ve gebe bir ülke olmasaydı, bizde de bu ilkeler pekala aksaksız uygulanabilirdi. Yani 19 Mayıs 1924'te kuruluşunu ilan eden Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan çok partili murakabe çabası ve Batı manasında demokratik cumhuriyet şekli yürür, devam ederdi. Terakkiperver fırkayı yeni fırkalar takip eder, parlamento, cumhurbaşkanlığı makamı ve kabine çok partili rejimini ilke ve murakabe kuralları içinde işlerdi. Seçimler partiler arası ve müdahalesiz bir yarışma içinde yürüyen serbest seçimler olurdu. Hülasa parlamento her şey demek olur, cumhurbaşkanları, başvekiller, kabineler sırası geldikçe değişir. Hülasa Türkiye Cumhuriyeti çok partili normal bir demokrasi sistemi içinde yürür giderdi. Ama bu mümkün müydü? Elbette ki hayır. Çünkü 1923-1938 arasında Türkiye bir yeni Türkiye'ydi. Bu yeni Türkiye bir eski saltanatın enkazı altında kuruluyordu. Bu kuruluş hem içeriye yani saltanat idaresine hem dışarıya yani bir yarı sömürge nizamına karşı yürütülmüş bir istiklal mücadelesi sonunda kurulmuştu. Bu bir kahramanlar savaşıydı ve onu kazananların bu kuruluş ve bu yeni devlet üstünde elbette ki söz hakları olacaktı. Hatta her mücadelenin ve zaferin sonunda olduğu gibi onu yürüten önderler arasında bir parçalanma olsa bile. Nitekim öyle oldu. Vaziyete ve iktidara hakim olanlar kurulan nizama ve onun yürüyüşüne ister istemez kendi mizaç ve eğilimlerinin şeklini ve damgasını vuracaklardı. Hülasa Türkiye zaferden sonra bir inkılaplar ve kahramanlar devri yaşayacaktı. Bu mukadderdi ve zaruriydi. Tarihin ve Türk milletinin yeniden doğuşunun ve şekilleşmesinin bir zaruretiydi. Bu nizam elbette ki müdahaleli, güdümlü bir nizam olacaktı. Hülasa bir şeflik sistemi ve bu sistemin icablarına göre yürüyen bir parlamento. Ama tek partili bir parlamento, yani bir tek parti rejimi, buna presidential rejim diyebiliriz. Seçimler elbette ki bir kontrollü seçim olacaktı. Yoksa yeni rejimin tasfiye etmeye çalıştığı reaksiyoner elemanlar, saltanat tarafları, klerikal zümre, derebeyi ve eşraf kalıntıları daha ilk seçimde meclisi kaplayabilirlerdi. Hülasa 1923-1938 devresinde Türkiye Cumhuriyeti'nde rejim bir tek parti sistemi oldu. Bir güdümlü demokrasi sistemi ve bir şeflik idaresi oldu. Yalnız bu tarihi devrede Türk halkının bir talihi de şu oldu ki bu rejimin başında onu kendi devrinin diktatörlerinden, sorumsuz otokratlarından ayıran Mustafa Kemal gibi bir meşruluk taraflısı bulundu. Onun bütün prestij ve iktidarına rağmen bu meşruluk kaygısı meclisin ve hükümetin de karar ve icraatına ister istemez damgasını vurdu. Türkiye bir diktatörlüğe, bir polis rejimine, bir otokrasi veya plutokrasi istibdadına kaymadı. Dikta ve güdümlülük, bilhassa bazı eski arkadaşların tasfiyelerinde görülen bazı mertebe katı şekillere yönelmiş olsa bile genel olarak meclis ve memleket nihayet halk yararına yöneltilmek istenen bir idare altında yaşadı. Hükümetle halk arasında aşırı baskıdan doğan çatışmalar patlamadı. Gerçi şef halk için ve fakat çok defa halka rağmen icraata yön verdi. Ama ne var ki halkın Bu kendine rağmen icraat ve ıslahata ihtiyacı vardı. İsmet Paşa'nın başvekilliği, parlamento ve kabine hayatı bir kabine başkanı olduğu müddetçe işte bu hava içinde yürüdü. Onun icraatı ile hata ve sevabını ancak bu hava içinde değerlendirmelidir. Niçin İsmet Paşa'yı seçti? Şimdi kısaca bu konuyu da değinmeliyiz. Evet, niçin İsmet Paşa'yı seçti? İsmet Paşa'nın ikinci adam olarak zuhuru, büyük zaferden sonra onun Bursa'da Gazi tarafından sulh konferansı başmurahhaslığına ve aynı zamanda harici vekili de olmak üzere seçilmesiyle başladığını kaydetmiştik. İsmet Paşa, Lozan'ın imzalanmasından birkaç ay sonra 30 Ekim 1923'te ve Cumhuriyet'in ilanı ile beraber artık başvekildi. Çünkü sahnedeki şahsiyetler daha Cumhuriyet'in ilanından önce, hele Cumhuriyet'in ilanı ile beraber fiilen yıpranmışlardı. Cumhuriyete ve onun ilanına karşı durum ve davranışları tereddütlü, hatta belirsizdi. Halbuki İsmet Paşa bu safhada Gazi'nin yanında adeta Cumhuriyet bayrağını savunan bir bayraktar gibi yer aldı. Ankara'nın hükümet merkezi olarak teklif edilişinde Gazi'nin o zaman Bizans Bizans'tır dediği İstanbul'un ruh ve havasından ayrılışta da öncülük gene ondan gelmişti. Tek adamın hayatını hikaye ederken biz zaferden sonra ve yeni rejimde ön planda yer almaları mümkün görünen sahnedeki şahsiyetler üzerinde şartları ve görüşlerimizi özetlemişizdir. Bu özetlemelerde bu şahsiyetler yalnız işgal ettikleri mevkiler bakımından değil, mizaç ve karakterleriyle de canlandırılmaya çalışılmıştır. Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, Sahnedeki Şahsiyetler, Sayfa 42-46. Meclis çoğunluğu mesela Rauf Bey'le şüphe yok ki daha iyi bağdaşabilirdi. Rauf Bey'i kendilerinden sayıyorlardı. Şu manadaki Rauf Bey'le onların arasında bir yaklaşılmaz mesafe yoktu. Halbuki İsmet Paşa bütün hayatı boyunca kendisiyle çevresi, hatta en yakın dostlukları arasında bile görünüşteki bütün içten cana yakınlığıyla beraber daima bir mesafe bırakmıştır. Ama Rauf Bey'in bazı iç hesaplara dayanarak başvekillikten kaprisli ayrılışı İsmet Paşa'nın bu iktidar postuna doğru yolunu biraz daha açmaya yardım etmiştir. Gerçi Gazi'nin Rauf Bey'den sonra bir aralık Kazım Karabekir Paşa'yı başvekilliğe getirmeyi düşündüğü anlaşılmaktadır. Ama Karabekir'in başvekilliği de tıpkı Rauf Bey'in kabine reisliği gibi herhalde geçici bir şey olacaktı. Çünkü Karabekir siyasi hayata hiçbir zaman intibak edemedi. İyi, dürüst, çalışkan bir kışla adamıydı. Ama siyaset, iktisat, kültür işleri üzerinde çağdaş ölçüleri kapsayan bir görüş derinliğinden ziyade kendine has bir yüzeylik gösteren safiyane heves ve inanışları vardı. Mesela başkanlığını yaptığı ve Gazi'nin belki de askerlik hayatı dışında Karabekir'i bir tecrübe olmak üzere gönderdiği İzmir İktisat Kongresi'nde aldırdığı kararlar iktisattan başka her türlü iyi niyeti aksettiriyordu. Onun görev aldığı askeri bölgelerde ve alanlarda bu saf ve biraz çocuğumsu dilekler, davranışlar yadırganmayabilirdi. Fakat parlamentoda ve başvekillikte sahnedeki şahsiyetlerden Refet Paşa'ya gelince, zaferden sonra o da Rauf Bey, Karabekir, Doktor Adnan ve Ali Fuat Paşa beşlisinin içinde göründü. Fakat ne var ki, büyük taarruzun hazırlıklarına ve icrasına katılmamıştı. O da kaprisli bir küsüşle ve İsmet Paşa'nın kumandası altında bulunamayacağını açığa vuran davranışlarla bir köşeye çekilmişti. Halbuki o ölüm kalım günlerinde böyle bir küsüş ve çekiliş bir hareket adamı için intihar demekti. Nitekim zaferden sonra Gazi onu Bursa'ya, ona karşı kırgınlığını biraz hissettirdikten sonra götürdü. İstanbul ve Trakya'yı işgal edecek Türk kuvvetlerini onun kumandan yapmakla da Refet Paşa'ya bu kırgınlığına rağmen itibarlı muamele etti. Gerçi oynak zekalı, hareketli ve ani kararlar isteyen hareketlerde atılganlığı ile faydalı olmuş bir insandı. Ama siyasi istikbali yoktu. Gelişi güzel ve garip davranışları ile, beyanları ile kendini siyaset sahasının her gün biraz daha dışına itiyordu. Fevzi Paşa'ya gelince o daha ilk günden belliydi ki zaferden sonra bir asker, bir ordu adamı olarak kalacaktı. İstiklal Savaşı içinde Gazi'nin sadık bir arkadaşı olarak çalışmış, Anadolu'ya katılmadan önce Anadolu Savaşı'na karşı olan davranışları, çıkışları, tebliğleri haklı olarak unutulmuştu. Ama insanın bütün hayatının daima hücum ve tariz vesilesi olarak kullanıldığı bir siyasi mücadele alanında yapacağı bir şey yoktu. Hülasa geride Mustafa Kemal'in en eski arkadaşı ve milli mücadele devrinin ilerici ve seçkin bir şahsiyeti olan bir de Ali Fuat Paşa kalıyordu. Hem bir meclis adamı, hem asker, hem diplomasi tecrübeleriyle zaferden sonra İsmet Paşa'nın başvekalete ulaşacağı yolda hakikaten hesaba katılmaya değerdi. Nitekim Gazi'nin yanında ve ön planda yer almak meseleleri onu şiddetle alakadar ediyordu. O günlerde Gazi'ye, senin apotların, Tek Adam, Cilt 1, Sayfa 351-354, kimlerdir diye açıkça soran ve kapalı bir cevap alan oydu. Apot ne demek? Benim apotlarım yoktur. Evet, Ali Fuat Paşa bu suali sorabilirdi. Gazi'nin yalnız mektep ve ordu arkadaşı olarak kalmamıştı. Anadolu karasına ayak bastıktan az sonra Mustafa Kemal'i görev dışı ilan eden, İstanbul tebliğine karşı ilk defa ve askeri yetkilileriyle resmen cephe alan oydu. Anadolu'da ordu adına ilk isyan bayrağını açmıştı ve onu korumuştu. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 2, sayfa 87-88. Mustafa Kemal'in uzunca bir zaman fakat çetin bir yalnızlık içinde oyalanmak zorunda kaldığı Sivas'tan, Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 49-52. Ankara'ya gelişi ve orada büyük törenlerle karşılanışı ve yerleşişi işlerinde de Ali Fuat Paşa'nın kendini her şeyi siper eden aktif müdahale ve varlığı olayların gelişmesine çok tesirli olmuştur. Ama ne var ki zaferden sonra Ali Fuat Paşa'nın Rauf Bey Beşlisi içinde görünüşü Ali Fuat içinde başvekillik yolunu oldukça gölgeliyordu. Kısacası Ali Fuat Paşa Gazi'ye fazla yakındı. Hülasa her şey zaferden sonra sahnedeki şahsiyetler arasında kanlı bir mücadeleden değil ama şekillere, usullere uygun fakat yakın bir tasfiyeden nişan veriyordu. Bu tasfiye oldu ve İsmet Paşa bir taraftan Gazi'nin kendisini seçişi, bir taraftan yeni hükümette ön planda görev alabilecek olanların ya kendi kendilerini tasfiye edişleri yahut da Mustafa Kemal'le görüş çelişmeleri arasında bir ikinci adam olarak belirdi. Ve o zaman kendi mizaç ve karakterinin kendi önüne serdiği basamak taşlarını adım adım basarak önünde açılan yoldan ona mev'ut görünen iktidar koltuğuna yürüdü. İşte bu bahsin başında özetlediğimiz iktidar kronolojisi bu yolculuğun devamıdır. Böylece İsmet Paşa'ya iktidar yolunu açan şartları çeşitli yönlerden sanıyoruz ki aydınlatmaya çalıştık. Şimdi burada her ikisinin yakınlarından Fali Rıfkı Atay'dan bu konuya değinen bazı satırlar naklederek bu bahsi tamamlayabiliriz. Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı niçin seçti? 1923'te Mustafa Kemal'in İsmet Paşa üzerinde karar kılması için başlıca sebepler şunlardır. Mustafa Kemal'e karşı hususi bir rakiplik hissi olmadıktan başka Mustafa Kemal'in otoritesine kat'i ihtiyaç olduğu kanaatindeydi. Son derece çalışkan, ciddi bir hükümet adamıydı. Mustafa Kemal'in maddi ve manevi topyekün inşa kelimeleri ile hülasa edebileceğimiz inkılap davasına en aşağı ona kadar inanmış bir fikir adamıydı. Atay'ın hükümleri açık ve kesindir. Hem şu da bir gerçek olsa gerektir ki Atay zaferden sonra ön planda görülen diğer şahsiyetlerden herhangi biri için bu kadar açık ve olumlu bir değerlendirme yapamazdı. Kaldı ki Atay'ın İsmet Paşa'nın daha sonraki günleri içinde bazı değerlendirmeleri vardır. Mesela Çankaya'dan şu cümleleri alalım. İsmet Paşa, Mustafa Kemal ve Atatürk sofrasının birincisi ve müstesnasıydı. Nüfuzu o kadar büyüktü ki bugün kendisinden laubalice bahsedenlerin İsmet Paşa sofraya gelince ağızlarını bile açmadıkları sayısız akşamları hatırlayarak içimden gülüyorum. Bu sözlere ilave edecek bir söz olması gerektir. Hatta Fali Rıfkı Atay Çankaya'sında sözlerini bu kadarla kesmez. Sonra da İsmet Paşa'dan laubalice bahsedenlerin o günlerde İsmet Paşa çevresinde ve ona hoş görünmek için başvurdukları şaklabanlıklar hakkında da bazı nakiller yapar. Ama şimdi bizim bahsimiz İsmet Paşa'nın çevresindekilerle değil, İsmet Paşa'nın içinde yaşadığı şartlarla ilgilidir. Biz gene bu şartlara dönelim ve biraz da şu parti ve particilik konusuna değinelim. Türkiye bir parti devleti miydi? Rejim gerçi tek partili bir şef rejimiydi ama devlet bir parti devleti değildi. Hükümet bir parti hükümeti değildi. Hiçbir zamanda olmadı. Çünkü parti ve hükümet başkanları daima partinin üstünde kaldılar. Hükümet cihazını da daima partiden üstün, partiden daha etkili kıldılar. Parti politikası, parti müdahalesi, partinin emri ve direktifi daima şekilde kaldı. Teşkilatlı, disiplinli, şuurlu bir parti kadrosu hiçbir zaman yaratılmadı. Gerçi parti içinde bir zümre, evvelce de değindiğimiz gibi halk bahsi cihazının memlekette güçlü ve hakim bir organ haline gelmesini düşünmüşlerdir. Partide bazı prensipleştirme ve partiyi şahsiyetleştirme çabaları da parti içinden gelmiştir. Nitekim partinin 1927 ve 1934 kongrelerinde bazı ilkeler parti yapısına temel prensipler olarak mal edildi. Bu hareketin yürütülmesinde parti genel başkan yardımcısı olmasına rağmen İnönü'nün direktif ve aktif müdahale ve çalışmalarını ortaya koyan önemli belgeler ve işaretler yoktur. Öyle görünmektedir ki İnönü bu harekete sadece katılmıştır. Atatürk'ün bilhassa serbest fırka hareketinin tepkileriyle ve serbest fırkanın tasfiyesinden sonra Altıok'un hazırlanışında bazı çalışmaları bilmektedir. Fakat gerek Atatürk'ün gerek İnönü'nün bu parti ilkelerinin hepsine aşırı bağlılıklarını gösteren, onları devamlı bir yayma ve yerleşme konusu kılan sözleri ve nutukları da yoktur denilebilir. Tabii cumhuriyetçilik, milliyetçilik, laiklik gibi sadece birer parti ilkesi değil, birer rejim ve devlet ilkesi olan konular üstündeki uyanıklıklarını belirtmek kaydıyla. Ama CHP'ye az çok totaliter bir nitelik vermek tecrübeleri gene de olmuş fakat bizzat Atatürk tarafından önlenmiştir. Umumi Katip Hasan Rıza Soyak bu konuda çok ilgi çekici bir hatırasını nakleder. Recep Peker yukarıdan bir işaret ettiğimiz gibi partinin her şey olmasını savunduğu günlerde ve Almanya ile Rusya'daki parti durumlarından da ilham alarak her şeyi partide toplayan bir statü hazırlar. Bu statüye göre partinin en üst kademesinde bir siyasi komite, Üçler Komitesi. Tabii Atatürk, İsmet Paşa ve Recep Bey. Mutlaka yetkileri ellerinde toplayacaklardır. Recep Peker bir fırsat bularak bunu hatta İsmet Paşa'ya da imzalatır. Hasan Rıza Bey'i Atatürk'e gönderir. Atatürk bütün gece bunun üzerine durur ve sabah Hasan Rıza'ya emir verir. Bunu İsmet Paşa'ya götür. Paşa'nın imzası var paşam. Okuyamamış olacak, sen götür. Ve sonra bir dikta rejimin ve bir dikta komitesinin aleyhinde ne mümkünse söyler. Nitekim bu statüde ordudan kalkar. Hülasa Atatürk bir diktatör veya diktatörlük heveslisi olmadığı gibi İsmet Paşa da mütasip bir partici değildi. Gerçi 1924 anayasası yapılırken bir aralık kanunlar ve kararlar üzerinde veto hakkına sahip olmayı savunmuştur. Bunu gelecekte karşılaşması mümkün olabilecek muhtemel durumlar için elini bir koz gibi saklamak istememiştir. Fakat karşısına ona saygıdan başka düşünceleri olmayan genç hukukçular çıktılar. Bunların başında Mahmut Esat ve Şükrü Saraçoğlu'nu bilhassa zikretmeliyiz. Bu genç insanlar ona bu hakkın meclis üstünde daima bir Damokles kılıcı gibi sallanacağını ve buna lüzum da olmadığını ısrarla anlatırlar. Gazi Mustafa Kemal isteğinden çabuk vazgeçer ve hakikaten de böyle bir vetoya hiçbir zaman ihtiyaç görülmedi. Hülasa İsmet Paşa iktidarı devrinde parti hiçbir zaman aktif ve disiplinli bir kadro, bir fikir, tartışma ve hareket teşkilatı halini almadı. Sabık başvekil. İsmet İnönü'nün başvekillikten ayrılışı Harcı Alem hatıra nakillerinde bir nevi çekiştirme zevkiyle işlenir. Ama hikayenin aslı biraz da çok cephelidir. Gerçi bir başvekil değişmez ve dokunulmaz insan demek değildir. Ama bu bahsin daha önceki çeşitli kısımlarında değinildiği gibi Atatürk ve İnönü münasebetlerinin de herhangi bir parlamento sisteminin kalıp bir şekillerinden ibaret olmadığı düşünülünce bu olayın üzerinde biraz durmak elbette ki yerinde olur. İsmet İnönü'nün başvekillikten ayrılışı olayında iki unsuru teraziye koymalıdır. Bu unsurlardan biri bir vesiledir. Bu vesile satıhta kalır. Diğer unsur da daha derinde gelişen şartlardır. Önce vesileyi hemen verelim. Bu İnönü'nün gene hükümet ve hükümetçilik titizliğinden gelen ve Atatürk'ün İnönü tarafından hükümet tasarrufuna ve hükümet şekilciliğine ayrı sayılan bir muameleye karşı oldukça sert bir direniştir. İşte bu direniş İnönü'nün başvekillikten ayrılışının yüzeyde yani satıhta kalan vesilesini teşkil eder. Olayı özetleyelim. Atatürk'ün hükümeti işlerinde serbest bıraktığını, hükümete pek karışmadığını evvelce belirtmiştik. Ama dış işlerde olayların akışına daha yakın olmak isterdi. Nitekim İngiltere, İtalya, Sovyetler Birliği ile münasebetler, Balkan Paktı, Sadabat Paktı, Hatay meselesi ve benzeri işleri yakından izledi. Onun bu ilgileri dolayısıyla da dış işleriyle alakalı önemli karar ve muhaberelerin birer sureti kendisine gönderilirdi. 1937 yılı dış işler ve bilhassa Akdeniz problemleri bakımından hareketli bir yıldı. Çünkü İtalya daha 1935 Ekim'inde Habeşistan'a taarruz etmişti. Hemen arkasından ve İngiltere'nin önderliğiyle İtalya'ya karşı zecri tedbirler, sanctions alınması hareketleri başlamıştı. Türkiye bu hareketlerin içindeydi. Sonra şu da vardı ki İspanya'da bir dahili harp şiddetle devam ediyordu. Bilhassa İtalya bu iç harpte sağcıları fiilen destekliyordu. Sovyetler Birliği ise solları tutmaktaydı. Hareket öyle gelişmişti ki Akdeniz adeta maskeli bir savaş alanı haline gelmişti. Akdeniz'de kimlikleri bilinmeyen denizaltıları ve gene kimlikleri maskeli çeşitli nakliye gemileri dolaşıyordu. Akdeniz'in bu durumu ise bilhassa İngiltere'yi ilgilendiriyordu. Çünkü tırnağına kadar silahlanmış ve başında maceracılığını açığa vuran Mussolini'nin bulunduğu bir İtalya, bu denizde her an sonu belirsiz bir şeylere meydan açabilirdi. Böyle bir Akdeniz harbi ise aynı zamanda Türkiye ve Yunanistan'ı da ilgilendiriyor, tedirgin ediyordu. Hatta öyle bir vaziyet hasıl olmuştu ki İngiltere'nin zaruri önderliği altında İngiltere, Türkiye ve Yunanistan'ın adeta fiili bir hareket birliği cephesi teşekkül etmek üzereydi. Nitekim İngiltere, Akdeniz'deki kimliği belirsiz denizaltıları müştereken avlamak teklifini yapınca bu teklif Türkiye'de de ilgi çekti. Gerçi Türkiye bu teklifi açık denizlere çıkmadan yalnız Türk karasularına girecek denizaltıların avlanması görüşünü savunarak katılıyordu. Ama bu denizaltılarda nihayet ve elbette ki İtalyan denizaltıları olacaktı. Hülasa bu şekil dahilinde bir işbirliği dahi birden İtalya ile bir harbe yol açabilirdi. Faşist İtalya'nın arkasında ise Nazi Almanya'sının yani Hitler'in bulunduğu aşikar olduğuna ve Hitler'in önce maskeli şekiller altında bir dostluk gibi görünse de Rusya ile er geç bir hesaplamaya varması, mukadder hazırlıkları da olduğuna göre demek yalnız bir Akdeniz değil, hatta dünya yeni bir umumi harp arifesinde sayılabilirdi. Bu şartlar tabii başta İnönü olmak üzere hükümeti şiddetle meşgul ediyordu. Dışişleri Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras Avrupa'daydı. Konu İngiltere, Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Sovyetler Birliği, Bulgaristan, Mısır, Fransa, Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Türkiye arasında Akdeniz'de korsanlığın önlenmesi, işlerini nizama koymayı ele alan bir konferanstır. Müzakereler neticesinde kısa olarak adına Nyon Anlaşması denilen anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma 14 Eylül 1937 tarihini taşır. Büyük Millet Meclisi'nde 18 Eylül 1937'de ve 3266 numarayla kanunlaşmıştır. 9 esas madde içinde çeşitli mütemmim fıkraları ile uzunca bir milletler arası anlaşma teşkil eden Nyon Mukarreratı üzerinde incelemeler ilgi çekicidir. Ben o zaman harici vekili olan Tevfik Rüştü Aras'tan yalnız bu anlaşmaların yapı ve ruhunu değil, başvekili Atatürk arasındaki çatışmaların özünü dinlemişimdir. Florya Köşkü'nün direkt olarak İsviçre'de kendisiyle telefon konuşmaları yaptığını bildirmekle beraber hükümetin bu görüşünün yürütüldüğünü de belirten eski harici vekilimizin bu konudaki hafızaları canlı ve tazedir. Bilhassa İngilizlerle önemli konuşmalar oluyordu. Nyon'da bir konferans toplanmıştı. Her sözün, her teahhüdün büyük önem taşıdığı günlerde bulunuyordu. Atatürk İstanbul'da Florya Köşkü'ndeydi. İnönü Ankara'da gece gündüz tetikteydi. Florya Köşkü olayları ve muhabereleri tabii dakikası dakikasını izliyordu. Ama bir ara öyle oldu ki teşebbüs adeta Florya'ya geçer gibi oldu. Ama ne var ki Florya'nın görüşüyle Ankara'nın bazı görüşleri tam bir uygunluk içinde değildi. Florya, delegimizi hükümet görüşüyle bazı noktalarda çelişen bir mukavelin imzalanması gerektiği gibi bir görüş içinde görünüyordu. Hülasa o günlerin bir gecesinde Florya ile Ankara arasında sabahlara varan bu çelişmeli hava içinde görülen gelişmeler Ankara'da İnönü'yü şiddetle sarstı ve İsmet Paşa İstanbul'a koşmak için hemen bavullarını hazırlattı.